Ayrım 48.
Bundan başka Rauf Bey konuşmasında o kadar demagoji ve safsata yapıyordu ki sözlerinin ne dereceye kadar ciddi ve samimi olduğunu hemen anlamak genel kurul için kolay değildi. Bu sebeplerin de üstüne çıkan en önemli psikolojik sebep, itiraf etmek gerekir ki sorumsuz oldu bitti, Cumhuriyet'ten sonra şekil kelimeleri üzerinde yapılan olumsuz propaganda, duygu ve düşünceleri kararsızlık ve gerçekliğe sürüklemişti. Durumu Cumhuriyet tartışması dışında İsmet Paşa ve Rauf Bey çekişmesi gibi görenlerin düşünüşlerinin de anlamsız bir kararla yetinilmesine yol açtığı şüphesizdir. Efendiler, bu karar yüzünden Rauf Bey ve arkadaşlarına bir süre daha partinin içinde partiyi yıkma fırsatı verilmiş oldu. İstanbul'daki bazı gazetelerin memleket ve cumhuriyetin yüksek yararlarına zarar verici nitelikteki yayınları da orada öyle bir hava yarattı ki meclis İstanbul'a bir istiklal mahkemesi göndermeyi zaruri gördü. Hilafeti kaldırmanın zamanı da gelmişti. Saygıdeğer efendiler, her meselede ve her uygulama safhasında kendisini söz konusu ettirmiş olan halifeye ve hilafete bir defa daha dokunacağım. 1924 yılı başında büyük çapta bir ordu harp oyunu yapılması kararlaştırılmıştı. Bu harp oyunu Hizme'de yapacaktık. Bu münasebetle 1924 yılının Ocak ayında Hizme'ye gittim. Orada 2 ay kadar kaldım. Hilafetin kaldırılması zamanının geldiğini oradayken karar vermiştim. Bu işin nasıl yapıldığını kısaca özetlemeye çalışacağım. Başbakan İsmet Paşa'dan 22 Ocak 1924 tarihli bir şifre aldım. Onu olduğu gibi bilginize sunayım. Şifre: Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yüksek Katına. Bir süreden beri gazetelerde hilafet makamının durumu ve halifenin şahısları ile ilgili olarak yanlış anlamalara yol açabilecek yayınlara rastlanması ve özellikle ara sıra İstanbul'a giden hükümet üyelerinin resmi heyetlerin kendisiyle görüşmekten kaçınmaları ve çekinmeleri dolayısıyla halifenin büyük bir üzüntü duyduğu, bu yüzden baş mabeyincilerinin Ankara'ya veya güvenilir bir zatın İstanbul'a kendi yanına gönderilmesini rica ederek duygu ve düşüncelerini ulaştırmayı düşünmüşse de yanlış yayınlanabilir endişesiyle bundan da vazgeçtiklerini söyledikleri başkatip bey tarafından bir yazıyla bildirilmektedir. Bu yazıda ayrıca uzun uzadıya ödenek işi de anlatılarak hilafet hazinesinin gücünü aşan ve yükümlülüğü dışında kalan giderler için maliye hazinesince yardımda bulunulacağı yolunda hükümetin yazdığı 15 Nisan 1923 tarihli yazının incelenmesi ve gereğinin yerine getirilmesi istenmektedir. Durum hükümetçe görüşülecektir. Sonucu ayrıca arz ederim efendim. İsmet. Bu telgrafa cevap olarak makine başında yazdığım telgraf şudur. Makine başında, İzmir, Ankara'da Başbakan İsmet Paşa Hazretleri'ne, ilgi 22.1.1923 tarihli şifre. Hilafet makamı ve halifenin şahısları ile ilgili yanlış anlamalar ve yanlış yorumlar, halifenin kendi yanlış tutum ve davranışlarından kaynaklanmaktadır. Halife kendi özel hayatı ve dış yaşayışıyla ecdadı padişahların yolunu tutmuş görünmektedir. Cuma olayları yabancı devlet temsilcileri yanına memurlar göndererek ilişkiler kurmak, gösterişli gezintiler, saray hayatı, sarayında yedek subaylara varıncaya kadar kabul etmek, onların şikayetlerini dinleyerek onlarla birlikte ağlamak gibi davranışlar bu cinstendir. Halife Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkı karşısındaki durumunu düşündüğü zaman İngiltere Krallığı ile Hindistan Müslüman halkı veya Afgan Devleti ile Afgan halkı arasındaki durumunu bir ölçü olarak almalıdır. Halife ve bütün dünya kesin olarak bilmelidir ki bugün var olan ve korunmakta bulunan halifenin ve halifelik makamının gerçekleri ne diye ve ne de siyasi bakımdan hiçbir anlamı ve var olma gerekçesi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti safsatalarla varlığının istiklalini tehlikeye atamaz. Bizce hilafet makamı olsa olsa tarihi bir hatıra olmaktan öteye bir önem taşıyamaz. Türkiye Cumhuriyeti, devlet adamlarının veya resmi heyetlerin kendisiyle görüşmelerini istemesi bile Cumhuriyet'in bağımsızlığına açık bir tecavüzdür. Baş mabeyincisini Ankara'ya göndererek veya güvenilir bir kimseyi kendi yanına getirterek hükümete duygu ve dileklerini ulaştırmak istemesi de Cumhuriyet hükümetiyle karşı karşıya bir durum alması demektir. Buna da yetkili değildir. Kendisiyle Cumhuriyet hükümeti arasındaki yazışmalarda başkatibi aracı kılması da yersizdir. Başkatip beyin böyle bir küstahlıktan sakınması gerektiği kendisine bildirilmelidir. Halifenin yaşayışı ve geçimi için Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ödeneğinden mutlaka daha aşağı bir ödeneğin yetmesi gerekir. Maksat gösterişli ve deptebeli bir hayat sürmek değil, insanca yaşamak ve geçimi sağlamaktan ibarettir. Hilafet hazinesiyle ne denmek istendiğini anlayamadım. Hilafetin hazinesi yoktur ve olamaz. Kendisine ecdadından böyle bir hazine kalmışsa açık olarak bilgi alınmasını ve bana bildirilmesini rica ederim. Halifenin aldığı ödenekle yerine getirilemeyen yükümlülükler nelermiş? 15 Nisan 1923 tarihli yazısıyla hükümet ne gibi vaatlerde bulunarak halifeye bildirmiştir? Lütfen bunu da belirtiniz. Halifenin oturacağı yeri tespit edip açıklamak, hükümetin şimdiye kadar yapmış olması gereken bir görevdi. İstanbul'da milletin boğazından kesilmiş paralarla yapılmış birçok saraylar ve bu sarayların içindeki birçok kıymetli eşya ve malzeme hükümetin durumu tespit etmemesi yüzünden yok olup gidiyor. Halifenin yakınları sarayların en değerli eşyalarını Beyoğlu'da, şurada burada satıyorlar diye söylentiler vardır. Hükümet bunlara bir an önce el koymalıdır. Satılmak gerekiyorsa hükümet eliyle satılmalıdır. Hilafet kadrosu ciddi olarak incelenerek yeni baştan düzenlenmelidir ki baş mabeyincilerin ve baş katiplerin varlığı halifeyi hala saltanat hülyası içinde unutmasın. Fransızlar kral hanedanını ve yakınlarını Fransa'ya sokmakta, bağımsızlıkları ve hakimiyetleri için 100 yıl sonra bugün bile sakınca görüp dururken her gün ufuktan kendileri için bir saltanat güneşinin doğmasına duacı bir hanedan mensupları ile ilgili tutumumuzda Türkiye Cumhuriyeti'ni nezaket ve safsataya kurban edemeyiz. Halife kendinin ve makamının ne olduğunu açık olarak bilmeli ve bununla yetinmelidir. Hükümetçe ciddi ve esaslı tedbirler alınarak bildirilmesini rica ederim efendim. Gazi Mustafa Kemal, Türkiye Cumhurbaşkanı. Hilafetin şer'iye ve efkaf vekaletinin kaldırılması ve öğretimin birleştirilmesi kararı. Bu yazışmadan sonra harp oyunu dolayısıyla İsmet Paşa ve Milli Savunma Bakanı bulunan Kazım Paşa da İzmir'e gelmişlerdi. Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa da zaten orada bulunuyordu. Hilafetin kaldırılması gereği görüşlerimiz birleşmişti. Aynı zamanda şer'iye ve efkaf vekaletlerini de kaldırmak ve öğretimi birleştirme kararındaydık. 1924 yılı Mart'ın 1. günü meclisin tarafından açılması gerekiyordu. 23 Şubat 1924 günü Ankara'ya dönmüştük. Burada da gereken kimselere kararımı bildirdim. Mecliste bütçe görüşmeleri yapılıyordu. Hanedanın ödeneğiyle şer'iye ve efkaf vekaletlerinin bütçeleri üzerinde durulmak gerekiyordu. Arkadaşlarımız bu maksada göre görüşme ve tenkitlere başladılar. Görüşme ve tartışmalar devam ettirildi. 1 Mart günü Büyük Millet Meclisi'nin 5. çalışma yılı dolayısıyla verdiğim nutukta şu 3 noktayı özellikle belirttim. 1. Millet, Cumhuriyet'in bugün ve gelecekte bütün saldırılarından kesin ve ebedi olarak korunmasını istemektedir. Milletin isteği, Cumhuriyet'in dayanmış ve bu sonuçları görülmüş olan bütün esasları beraber ve tam olarak dayandırılması şeklinde ifade edilebilir. 2. Millet kamuoyunda tespit edilen eğitim ve öğretimin birleştirilmesi ilkesinin bir an önce uygulanmasını gerekli görüyoruz. 3. Müslümanlığın yüzyıllardan beri yapıla geldiği üzere bir siyaset vasıtası olarak kullanılmaktan kurtarılmasının ve yüceltilmesinin şart olduğu gerçeğini de görmüş bulunuyoruz. 2 Mart günü parti grubu toplantıya çağrıldı. İşaret ettiğim bu 3 konu ortaya atıldı ve görüşüldü. İlkeler üzerinde anlaşmaya varıldı. 3 Mart günü meclisin 1. oturumunda başkanlığa gelen evrak arasında şu önergeler okundu. 1. Şeyh Saffet Efendi ile 50 arkadaşının hilafetin kaldırılması ve Osmanlı Hanedanı'nın Türkiye dışına çıkarılması ile ilgili kanun teklifi. 2. Siirt Milletvekili Halil Hulki Efendi ve 50 arkadaşının şer'iye ve efkaf vekaletiyle Erkan-ı Harbi vekaletinin kaldırılması ile ilgili kanun teklifi. 3. Manisa Milletvekili Vasıf Bey ve 50 arkadaşının eğitim ve öğretimin birleştirilmesi ile ilgili önergeleri. Başkanlık kürsüsünde oturan Fethi Bey, efendim, birçok imzalarla gelen bu kanun tekliflerinin hemen görüşülmesi ile ilgili önergeler vardır. Yüksek oyunuza sunacağım dedi ve bu tekliflerin ilgili komisyonlara gitmeden hemen görüşülmesini oya koyarak kabul edildiğini bildirdi. İlk itiraz Kastamonu Milletvekili Halit Bey'den geldi. Görüşmeler sırasında Halit Bey'e bir iki kişi daha katıldı. Tekliflerin lehinde uzun konuşmalar yapan birçok değerli konuşmacılar kürsüye çıktı. Önerge sahipleri dışında rahmetli Seyit Bey'e İsmet Paşa'nın ilmi ve inandırıcı konuşmaları her zaman için okunmaya değer. Bu konuda yapılan görüşme ve tartışmalar 5 saat kadar sürdü. Saat 18.45'te görüşmeler bittiği zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi 429, 430 ve 431. kanunlarını çıkarmış bulunuyordu. Bu kanunlara göre Türkiye Cumhuriyeti'nde millet işleriyle ilgili kanunları yapma ve yürütme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ona kurduğu hükümete verildi. Şer'iye ve efkaf vekaleti kaldırılmış oldu. Türkiye içindeki bütün bilim ve öğretim kurumlarıyla bütün medreseler Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Halife görevinden uzaklaştırıldı ve hilafet makamı kaldırıldı. Uzaklaştırılan halife ve tarihten izi silinmiş Osmanlı Hanedanı'nın bütün mensuplarına Türkiye Cumhuriyeti ülkesinde oturma hakkı süresiz olarak yasaklandı. Hilafet makamının korunmasında dini ve siyasi menfaat ve zaruret bulunduğunu zannedenlere verdiğim cevap. Efendiler, hilafet makamının korunmasında dini ve siyasi menfaat ve zaruret bulunduğu inancında olan bazı kimseler, arz ettiğim kararların alınmakta olduğu son dakikalarda hilafet görevini kendi üzerime almam teklifinde bulundular. Bu gibilere hemen gereken red cevabını vermiştim. Yeri gelmişken başka bir noktayı da arz edeyim. Büyük Millet Meclisi hilafeti kaldırdığı zaman Dinbürgünlerinden Antalya Milletvekili Rasih Efendi, Kızılay adına Hindistan'da bulunan bir heyetin başkanlığını yapıyordu. Rasih Efendi Mısır'a uğrayarak Ankara'ya döndü. Benimle görüşmek isteyerek şunları söyledi. Gezi ülkelerde Müslüman halk benim halife olmamı istiyormuş. Yetkili İslam heyetleri bana bu durumu bildirmek üzere Rasih Efendi'yi vekil etmişler. Rasih Efendi'ye verdiğim cevapta Müslümanların bana olan bağlılık ve sevgilerine teşekkür ettikten sonra dedim ki, zatınız din bilginlerindensiniz. Halifenin devlet başkanı demek olduğunu bilirsiniz. Başlarında kralları, imparatorları bulunan halkın bana ulaştırdığınız dilek ve tekliflerini ben nasıl kabul edebilirim? Kabul ettim desem buna o halkların başında bulunanlar razı olur mu? Halifenin emir ve yasakları yerine getirilir. Beni halife yapmak isteyenler emirlerimi yerine getirebilecekler midir? Durum böyle olunca anlamı ve fonksiyonu olmayan asılsız bir sıfatı takınmak gülünç olmaz mı? Efendiler, açık ve kesin olarak söylemeliyim ki Müslümanları hala bir halife korkuluyla uğraştırıp aldatmak gayretinde bulunanlar yalnız ve ancak Müslümanların ve özellikle Türkiye'nin düşmanlarıdır. Böyle bir oyuna kapılıp hayal kurmakta ancak cahillik ve gaflet eseri olabilir. Rauf Beylerin, Vehip Paşaların, Çerkez Ethem ve Reşitlerin, bütün yüzeliliklerin kaldırılmış hilafet ve saltanat hanedanı mensuplarının, bütün Türkiye düşmanlarının el ele vererek aleyhimizde durmadan ateşli bir şekilde çalışıp uğraşmaları din gayreti olabilir. Sınırlarımıza bitişik merkezlerde yuvalanarak hala Türkiye'yi yok etmek için mukaddes ihtilal adı altında haydut çeteleri, suikast tertipleriyle çılgınca aleyhimizde çalışanların maksatları gerçekten mukaddes midir? Buna inanmak için gerçekten kara cahil ve kuyu bir gafil olmak gerekir. Müslümanları ve Türk milletini bu kerteye düşmüş sanmak, İslam dünyasının vicdan temizliğinden, ahlak ve karakterindeki incelikten alçakça ve canice maksatlar için yararlanma yolunu tutmak artık o kadar kolay olmayacaktır. Küstahlığın da bir derecesi vardır. Başarısızlığa uğratılan büyük bir komplo. Şimdi saygıdeğer efendiler, isterseniz size büyük bir komplo konusunda bilgi vereyim. 1924 yılı Ekim'in 26. günü geç vakit 1. Ordu Müfettişi'nin müfettişlikten istifa ettiği bildirildi. Müfettiş Paşa'nın Genelkurmay Başkanlığı'na verdiği istifa yazısı şudur. Genelkurmay Başkanlığı'na. Bir yıllık ordu müfettişliğin boyunca gerek teftişlerin sonunda verdiğim raporların ve gerekse ordumuzun yükseltilmesi ve güçlendirilmesi için sunduğum tasarıların dikkate alınmadığını görmekle üzüntü ve endişem çok büyüktür. Üzerime düşen görevi milletvekili olarak daha büyük bir vicdan rahatlığı içinde yapacağıma tam inancım olduğundan ordu müfettişliğinden istifa ettiğimi arz ederim efendim. Milli Savunma Bakanlığı'na da arz olunmuştur. Kazım Karabekir, 26.10.1924. Bu istifa yazısının altında renkli kalemle şunlar yazılıdır. İstifayı kabul etmediğimi bildirdim. Düşüncesinde direndi. Yarın yasama görevine döneceğini bildirdi. Bu satırların altında imza yoktur. Fakat Genelkurmay Başkanı tarafından yazıldığı anlaşılıyor. Bu satırların altında da kırmızı mürekkeple yazılmış şu notlar vardır. Verilen rapor ve tasarıların hepsini göreyim. Bunların hangi maddeleri için neler yapılmış, hangi maddeleri yapılmamış onları da dosyalarıyla birlikte göreyim. Bu notların altındaki tarih 28 Ekim'dir. Efendiler, Kazım Karabekir Paşa'nın raporları ve tasarıları Genelkurmay'ın ilgili şubelerince incelenmiş, bunların kabul edilip uygulanabilecek olanlara dikkate alınmış ve uygulanmıştı. Ancak uygulanması devletin gücünü aşan veya ilmi bir değeri bulunmayan hayali ve keyfi nitelikteki teklifleri elbette dikkate alınmamıştı. Kazım Karabekir Paşa'ya raporlar ve tasarılar verdiği için bir takdirname verilmesi de gerekli görünmemişti. 30 Ekim günü de 2. Ordu Müfettişi Ali Fuat Paşa'nın Konya'dan geldiği bildirildi. Kendisini akşam yemeğine Çankaya'ya davet ettim. Geç vakte kadar beklediğim halde gelmedi. Kendisini aratırken öğrendim ki Fuat Paşa Ankara'ya gelince istasyonda Rauf Bey tarafından karşılanmış. Milli Savunma Bakanlığı'na uğradıktan ve bazı arkadaşlarla kısa görüşmeler yaptıktan sonra Genelkurmay Başkanlığı'na gitmiş. Bir süre Fevzi Paşa ile görüşmüş. Çıkarken Fevzi Paşa'nın yaverine şu kağıdı bırakmış. 30.10.1924 Genelkurmay Başkanlığı Yüksek Katına. Milletvekili yasama görevine başlayacağımdan 2. Ordu Müfettişliğinden affımı arz ve istirham ederim efendim. Ankara Milletvekili Ali Fuat. Efendiler, milletvekilliğinden istifa etmiş olduğunu meclis başkanlığına bildiren Refet Paşa'nın istifasını Rauf Bey tarafından geri aldırıldığını öğrenmiştim. Dumlupınar'da yapılan törenden sonra Bursa ve Karadeniz kıyılarıyla Erzurum dolaylarında devam eden 1,5 aylık bir geziden sonra 18 Ekim'de Ankara'ya dönmüştüm. Birçok milletvekili arkadaş ve başkaları tarafından karşılanmıştım. Karşılayıcılar arasında Ankara'da bulunan Rauf ve Adnan Beyleri görmemiştim. Oysa dargınlık belirtisi sayılabilecek böyle bir hareketi beklemiyordum. Efendiler, benim komplo karşısında bulunduğumuzu anlamakta bir saniye bile şüpheye düşmedim. Bu durum ve
görüşmeleri
bir yıl öncesinden, yani Rauf Bey'in hükümet başkanlığından çekildiğinden beri Rauf Bey, Kazım Karabekir Paşa, Ali Fuat Paşa, Refet Paşa ve diğerleri arasında bir tertip düşünülmüştür. Bunda başarı sağlayabilmek için orduyu ele almak gerekli görülmüştür. Bu maksatla Kazım Karabekir Paşa 1. Ordu Müfettişliğine atandıktan sonra eski komutanlık bölgesi olan Doğu illerinde dolaşırken Ali Fuat Paşa da politikadan hoşlanmadığını ve bundan sonra kendisini askerlik mesleğine vermek istediğini ileri sürdü. Rütbesi yükseltilerek 2. Ordu Müfettişliğine gitti. 3. Ordu Müfettişi olan Cevat Paşa'nın ve bu müfettişliğe bağlı kol ordunun komutanı olan Cafer Tayyar Paşa'nın da bu tertibe katılabileceğini düşündüler. Bir yıl ordular üzerinde kendi görüşlerine göre çalıştılar ve orduları kendi görüşlerine çekip kazandıklarını sandılar. İstifalarından önce bazı komutanların kendileriyle birlikte hareket etmelerini sağlamaya çalıştılar. Bu bir yıl içinde Cumhuriyet'in ilanı, hilafetin kaldırılması gibi işlerimiz ortak tertip sahiplerini birbirine daha da yaklaştırarak birlikte hareket etmelerine yol açtı. İşe politikadan başlayacaklardı. Bunun için uygun an ve fırsatı bekliyorlardı. Siyasi alandaki ve ordudaki hazırlıklarını yeterli görüyorlardı. Gerçekten de Rauf Bey ve benzerleri parti içinde korumayı başardıkları durumlarla meclisin tatil dönemine rastlayan aylarda üyeler üzerinde ve yeni seçimde başarı kazanamayan ikinci grup mensupları aracılığıyla bütün memlekette milleti aleyhimize kışkırtmak üzere çalışma fırsatı buldular. Memleket içinde gizli gizli teşkilatlanmaya başladılar ve teşebbüslere geliştiler. İstanbul'da Vatan, Tanin, Tevhid-i Efkar, Son Telgraf, Adana'da Abdülkadir Kemali Bey tarafından çıkarılan Tok Söz gibi gazetelerle birleştiler. Bu gazetelerle bize karşı imzasız yazılarla saldırıya geçtiler. Memleket kamuoyunda genel bir karışıklık yarattılar. Hakkari bölgesinde ordumuzla Nasturi ayaklanmasını bastırmaya çalıştığımız bir sırada İngiltere hükümete bir ultimatum verdi. Meclisi olağanüstü toplantıya çağırdım. İngiliz ultimatumuna bilindiği şekilde cevap verdik. Harp ihtimalini göze aldık. İşte sözünü ettiğimiz kimseler bu sıkıntılı günlerde ve bir yabancı devletin bize hücum edebileceği zamanda kendilerinin de bize saldırarak hedeflerine kolaylıkla varabilecekleri hayallere kapıldılar. Savaşa hazır bir durumda bulundurmaya mecbur oldukları ordularını başsız bırakıp daha önce sevmediklerini söyledikleri politika alanına koştular. Toplanmış olan mecliste ortaya atılan bir konu da onların bu koşuşlarını çabuklaştıracak nitelikteydi. Gerçekten milletvekili Hoca Esat Efendi, 20 Ekim 1924 tarihli önergesiyle göçmenlerin değiştirilip yerleştirilmesi, yatılı okullara ne kadar parasız öğrenci alındığı ve nerelerde okullar açıldığı konularında ilgili bakanlardan bir takım sorular soruyordu. Bu soruların kapsadığı işler gerçekten milleti ilgilendiren işlerdi. Bu konular bakanları eleştirmek için pek elverişliydi. Özellikle göçmenlerin değiştirilmesi ve yerleştirilmesi işlerinde herkesi düşündüren noktalar açıkça bilinmekteydi. Doğrudan doğruya ben bile yaptığım gezi sırasında gördüklerime dayanarak değiştirme ve yerleştirme işlerinin gidişinden şikayet etmiş, Ankara'ya dönüşümde bu işlerle ilgili bakanlığın kaldırılmasını ve hükümetin bütün imkanlarıyla harekete geçirilmesini sağlayacak bir yol tutulmasını teklif etmiştim. Bunda anlaşmıştık. Bu durum bile saldırıya geçeceklerin bu konuda çok taraftar kazanmaları ihtimalini artırıyordu. Efendiler, komployu sezdikten sonra tedbirini bulmakta güçlük çekilmedi. Bıraktığımız noktadan başlayarak durumu safha safha bilginize sunayım. Komploya karşı aldığımız tedbirler. Hoca Esat Efendi'nin soru önergesi 27 Ekim'de yani Karabekir Paşa'nın istifasının ertesi günü gen soruya çevrilmişti. Fuat Paşa'nın istifa yazısının tarihi olan 30 Ekim günü mecliste gen soru görüşmeleri başlamıştı. O günün akşamı yemeğe beklediğim Fuat Paşa gelmedi. Fakat Başbakan İsmet Paşa ve Milli Savunma Bakanı Kazım Paşalar geldiler. Çok kısa bir görüşmeden sonra komploya karşı tutulacak yol kararlaştırıldı. Derhal telefonla aynı zamanda milletvekili olan Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa Hazretlerinden meclis başkanlığına milletvekilliğinden istifa ettiğini bildirmesini rica ettim. Bu düşüncesini Milli Savunma Bakanı'na daha önce bildirdiğini zaten öğrendiğim paşa ricamı hemen yerine getirdi. Milletvekili olan komutanlara da şu şifreli telgrafı çektim. 3. Ordu Müfettişi Cevat Paşa Hazretlerine, 1. Kolordu Komutanı İzzettin Paşa Hazretlerine, 2. Kolordu Komutanı Ali Hikmet Paşa Hazretlerine, 3. Kolordu Komutanı Şükrü Naili Paşa Hazretlerine, 5. Kolordu Komutanı Fahrettin Paşa Hazretlerine, 7. Kolordu Komutanı Cafer Tayyar Paşa Hazretlerine. Şifre makine başındadır. 1. Bana olan güven ve sevginize dayanarak yolda ettiği lüzum üzerine milletvekilliğinden istifa ettiğinizi bildiren bir yazıyı telgrafla hemen meclis başkanlığına bildirmenizi teklif ediyorum. 1. derecede önemli olan askerlik görevinizde bütün varlığınızla kayıtsız şartsız bağlanmak istediğinizi gerekçe olarak belirtmeniz yerinde olur. 2. Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmakpaşa Hazretleri de görülen aynı gerekçeyle teklifim üzerine istifa dilekçesini vermiştir. 3. 3. Ordu Müfettişi Cevat Paşa, 1. Kol Ordu Komutanı İzzettin Paşa, 2. Kol Ordu Komutanı Ali Hikmet Paşa, 3. Kol Ordu Komutanı Şükrü Naili Paşa, 5. Kol Ordu Komutanı Fahrettin Paşa, 7. Kol Ordu Komutanı Cafer Tayyar Paşa Hazretlerine yazılmıştır. 4. Telgraf başında durum hakkında bilgi vermenizi bekliyorum. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal. Efendiler, 30-31 Ekim sabahına kadar 1. Kol Ordu Komutanı İzzettin Paşa'dan İzmir'den, 2. Kol Ordu Komutanı Ali Hikmet Paşa'dan Balıkesir'den, 3. Kol Ordu Komutanı Şükrü Naili Paşa'dan Pangaltın'dan ve 5. Kol Ordu Komutanı Fahrettin Paşa'dan Adana'dan makine başında aldığım cevaplarda teklifimin harfi harfine ve derhal yerine getirildiği bildirildi. Efendiler, bu seçkin komutanların bu vesileyle de bana karşı gösterdikleri büyük güven ve itimada burada teşekkür etmeyi bir görev sayarım. 3. Ordu Müfettişi ile 7. Kol Ordu Komutanı'nın Diyarbakır'dan verdikleri cevaplar aynen şunlardı. Müfettiş Paşa'nın cevabı. Diyarbakır, 30-10-1924. Ankara'da Cumhurbaşkanı Gazi Paşa Hazretleri'ne. Yüce şahsiyetlerine karşı duyduğum güven ve sevgiden emin bulunmalarını arz eder. Ancak böyle bir vatan görevi olan hatalı çekilerek millete ve seçim bölgem halkına karşı sorumluluğa ve suçlu duruma düşmemekliğim için emir buyurulan istifayı gerektiren sebeplerin açıklanmasına, zat-ı devletlerinin müsaadelerini saygılarımla istirham ederim. 3. Ordu Müfettişi Cevat. Kol Ordu Komutanı'nın cevabı. Diyarbakır, 30-10-1924. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne. 1. Siz Cumhurbaşkanı'nın yüce şahsiyetlerine karşı beslediğim saygı ve sevgiye itimat buyurulmasını rica ederim. 2. Seçim bölgem halkı hiçbir görüşme yapmadan şu dakikada zat-ı devletlerinin tekliflerini kabul etmekliğim beni milletin gözünde sorumlu duruma düşürebilir. 3. Vatanın ve milletin yararları milletvekilliğinden hemen ayrılmamı gerektiriyorsa kesin kararımı verebilmekliğim için durumun aydınlatılmasını arz ve istirham ederim efendim. Cafer Tayyar, 7. Kol Ordu Komutanı. Her iki telgrafta da benim için beslenen güven ve sevgi kesinlikle belirtildikten sonra seçim bölgeleri halkına karşı olan durumlarından söz edilmekte ve teklifimin gerekçesi sorulmaktadır. Verdiğim cevabı olduğu gibi bilginize sunayım. Makine başında şifre 31-10-1924. 3. Ordu Müfettişi Cevat Paşa Hazretlerine, 7. Kol Ordu Komutanı Cafer Tayyar Paşa Hazretlerine. Komutanların aynı zamanda milletvekili olarak bulunmalarının orduda emir ve komutada beklenilen disiplinle bağdaşamadığı görüşüne varılmıştır. 1. ve 2. Ordu Müfettişlerinin görevlerinden istifa ederek meclise dönmekle orduları uygunsuz bir zamanda başsız bırakmış olmaları bu görüşü doğrulamıştır. Seçim bölgenizdeki halk ordu disiplininin selameti için vereceğiniz kararlardan elbette memnun olur. Daha önce yazdıklarım dikkate alınarak kararınızın bildirilmesini rica ederim. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal. Bu telgrafıma Cevat Paşa'nın cevabı şudur. Makine başında, Diyarbakır, 31-10-1924. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ni. Emir ve komutada beklenilen disiplinle bağdaşamadığından komutanların aynı zamanda milletvekili olarak bulunmamaları yolundaki yüksek görüşlerinize bütün kalbimle katılır ve seçim sırasında bu görevden affımı yüce şahsiyetimizden istirhamımın da bu inanca dayandığını arz ederim. Ancak bugün yüce makamlarından verilen bir emirle milletvekilinden çekilmenin zat-ı devletlerince de tahmin buyurulacağı üzere milletçe ve seçim bölgem halkınca iyi karşılanmayacağı inancındayım. Bu inançla ve hiç de uygun görmediğim şu önemli zamanda ordudan ayrılmak zorunda kalacağımı düşünerek üzüntü duyduğumu arz ederim. 3. Ordu Müfettişi Cevat.